dayanamıyor. Nara'nın sesi çınlıyor kulaklarımda. Ben onsuz yaşamaya dayanamam deyişleri. Kadının kendi geleceğiyle ilgili karar verme şansı yok yani, öyle mi? Ben söyleyeceğimi baştan söyledim. Soru baştan yanlış dedim. Kadınla erkeği birbirine karıştırmamak gerekir. Avrupa, Amerika filan neyse işte. Oralarda durum böyle değil ama biz Amerikalı mıyız? Değiliz. Öyleyse neysek o gibi davranmak boynumuzun borcu. Siz bizim gibileri köyden çıkarmadan, varoşlara mahkum etmeden, içinize almadan bu töreler değişmez. Herkes işine geldiği gibi davranıyor. Yanar döner bir toplum olduk yani. Oysa kendi içinde herkes eğriyi doğruyu biliyor. Baştan ümit vermeyeceksin kardeşim, vermeyeceksin. İyice düşünüp taşınmadan yola çıkmayacaksın. Bunları siz mi söylüyorsunuz Hayri Bey? Ben söylüyorum ya. Ben Nalan için yola çıktığımda bu yolun beni nereye götüreceğini biliyordum. Ölümü göze alıp da çıktım yola. Ama şimdiki kızlar ne yapıyor? Bir iki fingirdeşip sonra yolumuza bakarız diyorlar. Olmaz kardeşim, olmaz. Bizim gibi erkeklere bu yapılmaz. Ya adam gibi çıkıp gelecek, bir daha da arkana hiç bakmayacaksın. Yok gelmeyeceksen, o zaman da adama hiç ışık göstermeyeceksin. Kadından ışık sızmıyorsa, erkek dediğin kadının peşine bir düşer, iki düşer, sonra döner arkasını gider. Bizim kızlarımız işte bunu bilmiyorlar. Herkesi kendileri gibi sanıyorlar. Ulan sen ev hayvanısın, karşındaki herif sokak köpeği. O ışığı gördüğü gün seni nüfusuna kaydeder. Artık sen onun malı olmuşsun. İnsan malını başkasına verir mi? Yaptığın her şeyi önce naz-niyaz kabul eder. Daha ileri gidersen seni şah damarından ısırır. Hayvan çünkü herif. Onu ehlileştiren bir sahibi olmamış ki. Hayriye bakın, sosyolog kesildi başıma. Ama söyledikleri ne kadar gerçek. Argo margo ama tam bir bilim adamı gibi toplum adına analitik bir yorum yapıyor aslında. Ama acımasız bir yorum. Oysa aynı şeyleri o da Laz kızına yapmadı mı? Ona ümit verirken de ölümü göze aldı mı acaba? Çok derin toplumsal yorumlar yaptınız Hayri Bey. Söyledikleriniz kulağa hiç hoş gelmese de o zavallı genç kızlar, kadınlar nereden bilsin o adamların böyle düşünüp böyle yapacağını? Onlar baştan çok hoşlandıkları adama gidiyorlar. Ne bilsinler onun sonradan başına ne işler açacağını? Biraz dikkatli baksalar, o erkeklerin cazibesine bu kadar kolay kapılmasalar, bunlar anlaşılmayacak şeyler değil Gülseren Hanım. İşte ben buradayım. Siz bana bakıyorsunuz. Ne kadar geliştim, adam oldum desem de bakın size neler söyledim. Nalan bana aşık olurken, bana az da olsa o ışığı gösterirken bunun böyle olduğunu bilmiyor muydu? Bak kadın mesleğinden vazgeçti. Eşi dostu kalmadı. Neden? O bilmiyor muydu eskisi gibi giyinip kuşanıp çantasını koluna takıp her gün bir yere gitmeyi? Gitmedi. Neden? Ben Sedat değilim. Ben başka biriyim. Onun kitabında yazanlarla benimkiler aynı değil. Tercihini baştan doğru yapacaksın yani. Bırakın Allah aşkına. Kadın dediğin çocukken bile biz erkeklerden daha akıllıdır. Bir adamın gözüne bakınca onun ne mal olduğunu anlar. Güya biz erkekler aramızda karının gözüne bakınca ne mal olduğunu anlarız desek de anlamayız. Kadın denen mahluku anlamak kolay mı? Haklısınız, Freud bile öyle demiş. Her şeyi anladım ama kadını anlayamadım demiş. O kim bilmiyorum ama doğru söylemiş. Bari Laz kızı anladı mı sizin kim olduğunuzu? Anlamaz mı? Zaten bizi en iyi o tayfa anlar. Onlar da bizim gibi oldukları için önce onlar anlar. Nasıl yani? Nasıl olacak? Onlar da sahipsiz sokak köpeklerine benzer. Onlar da bizim gibi çöplükten gelirler. Oralarda ölmek de, öldürmek de sıradan olaylardır. Yani uçurumun kenarında yaşarlar. Düşen düşer, kalan sağlar bizimdir der ve yollarına devam ederler. Yani hiç kimse yarın öbür gün beni düşürürler bu uçuruma, buralardan gideyim demez mi? Gidecek başka yeri olanın o çöplükte ne işi var Gülseren Hanım? Gülüyorum. Hem de ona bakarak gülüyorum. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı diye bir söz vardır. Yine babaannemden. Şimdi Hayri de tam olarak bunu yapıyor. Ben güldükçe bakışları giderek sertleşiyor. Anlamadı. Neden güldüğümü anlamadınız değil mi? Anlasam ben de gülerdim. Tamam öyleyse sizi biraz güldüreyim. Çöplük, uçurum kenarı filan dediniz de. Dedim tabii. Sizin şimdi bir değil, gidecek iki eviniz birden var. Türkan Hanım da, Nalan Hanım da kapılarda sizi bekliyor. Ama siz güle oynaya gidiyorsunuz o çöplüğe. Yok canım, hem ben artık onlardan sayılmam. Nalan beni epeyce ehlileştirdi. Bu daha da tehlikeli değil mi? 7 yıl dile kolay. O dünya sizin için yabancı artık. Bunu Nalan'a geri döneyim diye mi söylüyorsunuz? Hayır, zaten Nalan Hanım'a benim telkinlerimle geri dönerseniz bu hiç de güvenilir olmaz. Hem unuttunuz mu? Siz bugün buraya Nalan Hanım için gelmediniz. Ben de bugün sizin için buradayım. O da doğru ya. Başını önüne eğmiş düşünüyor. Düşün ya Hayri, iyice düşün. Sen artık köyden yeni gelen o delikanlı değilsin. Köprülerin altından çok sular akmış. Freud kim bilmiyorsun ama çok geliştirmişsin kendini. Biraz önce bir bilim adamı edasıyla neler anlattın bana. Sen yıllarca Nalan gibi bir kadınla yaşa, sonra da Laz kızında kendine yeni aşklar, yeni mutluluklar ara. Olmaz Hayri, olmaz. Az çok pişmişsin sen. Yeniden ham olamazsın. Sana bunları söylemeyeceğim. Hani sen bana söylesem anlar mısınız diyordun ya, işte ben bunları sana hiç söylemeyeceğim. Çünkü söylesem gerçekten de anlamazsın. Nalan'a dönmem için beni ikna etmeye çalışıyorsunuz dersin. Aşk bu, aşk işte. Ben de size bunu anlatamıyorum. 7 yıldır Nalan'la gül gibi geçinip gittik. Kimseye aşık oldum mu? Olmadım. Ama şimdi artık Laz kızından da vazgeçemiyorum. Başımı belaya soktuğumun farkındayım ama belasız da mutluluk olmuyor ki. Nalan gibi bu da hemen evleneceğimizi sanıyor. Siz daha baştan Nalan Hanım'la evlenmemeye kararlı mıydınız? Bilmem ki. Ben o zamanlar Nalan için deli divane oluyordum. Gözüm ondan başkasını görmüyor. Dünya bir yana, Nalan bir yana diyordum. Ah ne çektim o zamanlar bir bilseniz. Gerçi anlatsam da anlar mısınız bilmiyorum ki. Yine gülüyorum. Hayri bana bir türlü güvenemedi. Anlamak istersen mutlaka anlarım Hayri Bey. Hadi başlayın, bakalım anlayacak mıyım? İyi, anlatayım öyleyse. Bizim bir arkadaş grubumuz vardı. Çocukluktan beraber büyüdük. Her birimiz ayrı sürünüyorduk. Birbirimizin dertlerine derman olmaya çalışırdık. Para yok, pul yok. Arkanda sana sahip çıkan güçlü bir ailen yok. Herkes kendi derdinde. İşte o günlerden arkadaşız yani. Kardeşten ileriydi dostluğumuz. Kimin neyi varsa dökerdi ortaya. Açsak birbirimizi doyurur, dertliysek içimizi yine birbirimize dökerdik. Birileri bizi dövüyorsa, dayak yiyecek de olsak girerdik dövüşe. Kimi öksüz, kimi yetim işte. Bir de üstelik gelmişiz büyük şehre, beyazların içinde zenci gibi kalmışız. Ayak yalın, baş açık. Hayallerimizi peynir ekmek yapar yer, onlarla avunurduk. Bir dolmuşçu abi vardı, severdi bizi. Arada verirdi arabayı. Geçerdim direksiyona, Hamsi Selim de muavinlik ederdi bana. Teybi sonuna kadar açar, aklımız sıra hem keyif yapar hem de etrafa hava atardık. Bizim mahallede bir yer vardı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer işte. Alırdık elimize içkinin en ucuzunu, biraz da sarı leblebi çıkardık tepeye. Osman Teybi açar, önce iyice efkarlanır, sonra da çifte telli çalar oynardık. Gençlik işte. Herkes o gün şehre indiyse ne gördüğünü anlatır. Bizler ağzı açık ayran delisi gibi onu dinler, dalgamızı geçerdik. Dalga geçmenin altında imrenme yatardı. Şehir çocuklarına hem çok imrenir hem de muhallebi çocuğu diye dalga geçerdik. Ne yapalım, kahrımızdan çatlayıp ölelim mi? Bari işi dalgaya alalım derdik. Hiçbirimizin kendinden ümidi yoktu. Neden? Nedeni var mı? Ümit etmek için bile insan önünde az da olsa bir ışık görmek istiyor. Bizim hiç ışığımız yoktu. Sahi yok muydu? Sahi ya. Anlamak için bunları yaşamak gerekir. Siz hiç aç kaldınız mı? İnsan yaşadığı şeyleri daha iyi anlıyor. Çocuğum yokken anneleri anladığımı sanıyordum ama ben de anne olunca işin rengi değişti. O zaman çok daha iyi anladım onları. Eşimi kaybettiğim zaman da eş kaybı ne demekmiş bildim. Ama aç kalmadım. Acaba onu yeterince anlayabilecek miyim? Her başım sıkıştığında yaptığım gibi hafifçe gülümseyerek bakıyorum ona. Ya zor iş bunlar, zor. Aç kalmak insanı hayvanlaştırıyor. İnsanlığınızdan utanıyorsunuz. Boş gezenin boş kalfaları olarak evde yemek olsa bile onu yemeye utanırdık. Her şeyden önce kendimizden ümidimiz yoktu. Sevenimiz, başımızı okşayanımız olmadı ki ümidimiz olsun. Hüzünlendiriyorsun sen beni Hayri. Ama öyle güzel anlatıyorsun ki seni anlıyorum. Yine de ufak tefek denemelerimiz oluyordu. Ben boş kaldıkça babamın dükkanında çalışıyordum. Mustafa Dolmuş'ta muavinlik yapıyor, Recep Sebze Halinde hamal olmuş, Hamsi de mahalleye gelen kömürü kovalarla eve taşıyordu. İşte kendimizi ancak bu tür işlere layık görüyorduk. Derken ben liseden sonra inşaatlarda elektrik ustalarına çırak oldum. Ardından Hamsi de benimle birlikte inşaatlarda çalışmaya başladı. Mustafa sonradan minibüslere şoför oldu. Recep de Sebze Halinde alsat işleri yapıyor. Hepimizin eli çok şükür ekmek tuttu. Şimdi bana bunları neden anlatıyorsun diye soracak olursanız, biz işte yola sıcak evlerimizden çıkmadık. Biz varoşun çocuklarıyız. Yok dürüst olacaksın, yetim hakkı yemeyeceksin, büyüye saygılı olacaksın, kadın kısmına kötü gözle bakmayacaksın filan. Laf bunlar, laf. Önce adamın karnını doyuracaksın, yüreğini ısıtacaksın, sonra isteyeceksin bunları. Bizim sahibimiz yoktu. O zamanlar dert tasa kısmı bitince bütün hayalimiz kadınlar kızlar olurdu. Her birimiz aşık olacak birini mutlaka bulur, bunlarla tutunurduk hayata. Sanki aşık olur, o kadını elde edebilirsek kendimize olan inancımız artardı. Demek ki biz de insanız, bizi de beğenen, seven var derdik. Bunlarla teselli bulurduk. Hangi erkek sevdiği kadın uğruna bir yıl deli divane olur? Olmayacağını bile bile sokaklarda yatar, içer içer boş sokaklarda naralar atar, sabahlara kadar gözünden yaş eksik olmaz. İşte bunu yapan delikanlılar da sadece varoşlardan çıkar. Böyle mi yapardınız? Hüzünlü bir gülümseme yayılıyor yüzüne. Hemen ardından yine gözlerine ateş bürüyor sanki. Öyle yapardım ya. Nalan Hanım size gelmeseydi ne olacaktı? Kolay olmazdı unutmam. Yenik sayardım kendimi. Bu yenikliği de içime sindiremez. O zaman arabesk şarkıları daha çok dinler. 40 kadın ayartsam bile Nalan benimle birlikte mezara kadar gelirdi. Bizim gibiler sevdiğini unutmazlar. Ama şimdi ondan vazgeçiyorsunuz. Bu nasıl bir çelişki? Çelişki değil, çelişki yok. Nalan benim olmuş, savaşı kazanmışım, yenilmemişim. Tam 7 yıl ben bu aşkı doya doya yaşamışım. Şimdi Nalan benim için hala çok değerli ama aşk bitti, hepsi bu. Ama Nalan Hanım da bitmemiş. O kadın, kadınların çoğu biz erkeklerden daha vefalı oluyor. Bu da tabiat kanunu galiba. Aslında aşk onda da bitti de onun derdi başka. Nedir derdi? Çok bağlandı bana. Siz ona bağlanmadınız mı? Ben de bağlandım. Bağlanmasam 7 yıldır benim ne işim olurdu onun yanında? Zaten bu laz olmasa daha sürerdi bizim ilişkimiz. Hayat işte, yarının ne getireceği belli değil. İlk zamanlar Nalan Hanım karını boşamazsan gelmem deseydi ne yapardınız? Boşardım, hemen boşardım. Bu kadar kolay yani. Türkan'ın boşanmam deme hakkı yok mu? Yok tabii. Gerçi boşasam da ihmal etmezdim ben onları. Nikah dediğin nedir ki? Ondan alır öbürüne verirsin. Ama Allah için Nalan hiç ısrar etmedi. Çok yufka yürekli. Kendinden önce hep başkalarını düşünüyor. Bunları sonradan anladım. Bazen şaka yapıyor zannederdim. O kadar saf yani. Onun ne kadar namuslu olduğunu da sonradan anladım. Baştan Allah için bana geldi başkasına da gider diyordum. Şimdi onu ordunun içine koysam yine de tertemiz çıkacağını biliyorum. Siz bakmayın benim böyle dediğime. Aslında çok kıskanç bir erkeğim ben. Nalan beni böyle yumuşattı. Öyle güven verdi ki bana. Onunla yaşadığımız bu 7 yılda çok şey öğrendim. Her şeyden önce az da olsa artık insanlara güveniyorum. Bakın size bile güveniyorum. Eskiden olsa her söylediğinize çok kızar ve saçma sapan tepkiler gösterirdim. Nasıl yani? Daha baştan sizin bana karşı kötü niyetli olduğunuzu düşünür, sorularınıza asla doğru cevaplar vermez, hep sizi kandırmaya çalışırdım. Bunu neden yapardınız? Neden olacak? Aşağılık duygusundan. Beni beğenmedi, benimle alay ediyor, bana kazık atacak, Nalan'ı dolduracak. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Onu bari sormayın. Bırakın da her şeyi sorayım. Nalan buraya ilk geldiğinde deli gibiydi. Şimdi doktorun yanına girince kim bilir neler yapar, her türlü rezaleti çıkarır diyordum. Çünkü onu buraya neden getirdiğimi biliyordum. Sonra bir de baktım, içeriden kedi gibi çıktı. Zaten ondan önce ben girdim, benim de ağzımın payını verdiniz. Bu kadın hiç içinden konuşmuyor dedim. Ne söylemesi gerekiyorsa adamın gözünün içine baka baka söylüyor. Yani gizlisi saklısı yok. Siz insana bütün maskelerini çıkarttırıyorsunuz. Başka türlü sizinle böyle rahat rahat konuşamazdım. Siz bana kızsanız da hoşuma gidiyor. Rahat rahat kızıyor ve bunu da hiç saklamıyor diyorum. Boyundan büyük laflar ediyor bu adam. Okumamış, etmemiş ama hayatı iyi tanıyor. Zaten okumak hayatı tanımaya ne zaman yetmiş ki? Düşünüyorum da ben tıp fakültesini bitirdiğim yıllar doktor olmuştum ama ne kadar cahildim. Yani pek çok şey öğrenmiştim ama hayatı hiç tanımıyordum. Bana hayatı hem yaşadıklarım ama en çok da hastalarım öğretti. Ne cahiller neler öğrettiler bana. Hayri'den de öğreneceğim çok şey var galiba. Onun için artık burada dümdüz gidiyorum doktor hanım. Hiçbir şey saklamıyorum. Böyle konuşabilmek hoşuma gitti. Ben daha önce bunu hiç yapmamışım. Çünkü hep bir hesap peşindeyim. Burada hesap mesap yok. Ne düşünüyorsan söyle gitsin. Onun için buraya gelmeyi çok seviyorum. Nalan da öyle kedi gibi olunca iyice güvendim size. Zaten o böyle kedi gibi olursa gideceğimi biliyordu. Onun için buraya gelmek istememişti. Şimdi uslandı. Gittiniz mi? Pek sayılmaz. Baştan gitmeye kararlıydım ama şimdi neden bilmem gidemiyorum. Oysa siz Nalan'ı tam da istediğim kıvama getirdiniz. Yani intihar ederimler bitti. Günde 100 kere aramalar, ağlamalar, inlemeler bitti ama şimdi de ben bırakıp gitmeye kıyamıyorum. Nalan Hanım'a mı kıyamıyorsunuz, kendinize mi? Anlamadım. Anladınız. Siz başkaları uğruna bir şeylerden vazgeçecek biri değilsiniz. Nalan Hanım bile olsa.